Alp Ulagay'la Spor.
Günaydın Alp, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Bu sefer bütün her konuyu biz de COP26'ya bağlamış durumdayız zaten. Sen de sporda şimdi aynı vaziyeti getiriyorsun, harika.
Aynen öyle ve COP26 paralelinde sporun küresel iklim değişikliğine katkıda bulunmaması için artık maçların uzayda oynanmasına karar verilmiş. Böyle bir kolaylık.
Küresel %1'i de zaten gönderebilirsek onların da böyle bir niyeti var anladığımız. Belki hepimiz için faydalı olur.
Şaka bir yana, tabii spor da hani çok büyüyen bir eğlence sektörü olarak tüm bunları düşünmek zorunda ve zaten COP26 paralelinde bir takım etkinlikler, paneller de var Glasgow'da. Asıl bugün başlıyor. İşte bir futbol paneli var, bir haftaya bir taraftarlar paneli var. Ben onları takip edeceğim. Ama biz şimdi bir şey konuşalım. Şimdi bu Birleşmiş Milletler, yani Paris Anlaşması paralelinde Sports for Climate Action diye bir şey var. Bir programı var ve bir sürü spor kurumu, organizasyonu buraya imza atıp bir vaatte bulunuyor ki işte 2040 yılında biz de kendi sporla ilgili şeyimizi sıfırlıyoruz. Yani net zero şeyinin altına imza atıyor. Şimdiye kadar imzalananlar arasında işte FIBA, NBA, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Formula 1, yani böyle çok uluslararası büyük küresel organizasyonlar var. Bir de bir sürü kulüp de görüyorum ben ayrıca şey yapanlar arasında, imzalananlar arasında. Yani özellikle tabii Avrupa merkezli futbol kulüpleri var, Amerika'dan bazı kulüpler var. İmzalananların sayısı da her geçen gün artıyor. Tabii şimdi sporla ilgili, burada da bir 5 şeyde bulunuyorlar. 5 vaatte bulunuyorlar. Yani bir şeyi yani bir 5 şeyin altına imza atıyorlar. Birincisi işte yani organizasyon, spor organizasyonunu bu net zero hedefleri doğrultusunda işte yapılandırmak. İkincisi buna dair bir plan yapmak. İşte üçüncüsü elbette aksiyona geçmek. Dördüncüsü bunu sürekli raporlamak. Böyle bir hedefler bütünü var. Şimdi sporla ilgili sorun şu. Aslında dünya ekonomisi içinde baktığımızda sporun payı hala çok küçük. Yani dünya ekonomisi 85-90 trilyon galiba, değil mi? Yani dünyada bir yılda üretilen mal ve hizmetlerin toplam değeri. Ama sporun bunun içindeki payı %1 bile değil. 600-700 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Yani ne yapıyor? 1/8'e falan geliyor aslında. Çeşitli raporlara göre dünya karbon salımına katkısı da aşağı yukarı böyle. Yani spor ekonomisinin çapıyla küresel iklim değişikliğine katkısı diyebiliriz. Aşağı yukarı aynı. Demek ki sporun yapabileceği buradaki ekonomideki payıyla şey payını daki dengeyi bozmak. Karbon salımındaki, küresel iklim değişikliğine katkıdaki payını bozmak. Demek ki oradaki payını mesela 6'ya 5'e falan indirebilmek. İlk aşamada, sonra belki daha da aşağısı. İşte burada tehlike şu, spor ekonomisinin büyüme hızı da uzun yıllardır dünya ekonomisinin büyüme hızının hayli üzerinde. Hayli üzerinde. Çünkü biliyoruz ki yani bir numaralı eğlence sektörünün bir numaralı alanı haline gelmiş durumda profesyonel spor. Çok büyük büyüme kapasitesi var. Başta futbol olmak üzere dünyadaki kitleler sporu takip ediyorlar, izliyorlar. Bunun için para harcıyorlar. Üstelik bir de bu son 10 yıldır akıllı telefon ve paralelinde sosyal medya uygulamalarıyla acayip bir şey haline geldi spor. Yani herhalde muhtemelen belki 1-2 yılı değişmiştir. 2018 Dünya Kupası mesela dünyada en çok tweet atılan etkinlikti. Aradan 3 yıl geçti. Belki bilmiyorum başka bir küresel etkinlik girmiş bir olimpiyat gibi. İşte 670 milyon tweet atılmıştı. Yani başka futbolun üzerine çıkabilen bir şey yoktu mesela bu yıla kadar. Yani diğer hani müzik, sinema falan gibi alanlar çok gerisinde sporun. Harcanan paranın da buradaki aktivitenin de. Bu şey tehlikesini beraber getiriyor. Yani hem sporun ekonomideki payı büyüyebilir ve küresel iklim değişikliğine katkısı da artabilir. Yani şöyle bir örnek vermek gerekir. Küresel spor etkinliklerinin sayısı son 20-30 yılda 3 katından fazlaya çıkmış durumda. Yani 1980'e kadar bu kadar çok fazla küresel etkinlik yoktu. İşte olimpiyat neydi? Olimpiyat, Dünya Kupası onlar var. Şimdi aradaki tüm takvim dolu. Sadece futbol için söylemiyorum bunu. Tüm spor dalları için. Ve bu neyi beraberinde getiriyor? Son derece yüksek sayıda bir seyahati gündeme getiriyor. Üstelik sadece sporcular, takımlar değil. Milyonlarca seyirci de seyahat ediyor tabii. Bu sebeple. Ve mesela futboldaki hani şöyle eleştirilir. Ya takımlar hep uçakta seyahat ediyorlar. Ya takım dediğiniz grup işte bugün futbol takımları genişledi. Sadece oyuncuları sayamayız. Belki bir 50 kişilik kafileden söz etmemiz lazım. Onlar 50 kişi ama o takım için 5000 kişi gidiyor deplasmana. Yani bir mesela hafta içi oynanan Avrupa Kupası maçından bahsediyorsak onun 100 katı. Bunların tamamına yakını ya da çok büyük bölümü diyelim uçakla seyahat ediyordur. Yani diyelim ki İngiltere, İspanya arası bir deplasman var. Yani tabii oraya aracıyla gideceğin şeyle trenle gitmek zaten herhalde pek mümkün değil. Karayoluyla giden de pek yoktur. Yani 5000 kişilik bir hava köprüsü diyelim. 1-2 günlük bir seyahat için hatta işte charterlarla maç sabahı gidip maç bittikten sonra gece dönüyorlar. Genelde yapılan odur. Bu şeylerde çok daha fazla oluyor. Dünya Kupası, olimpiyat gibi etkinliklerde. Yani bu yıl olimpiyatlarda olmadı çünkü sıra dışı bir dönemdeyiz. İşte pandemi var vesaire ama normalde pandemi olmasaydı Tokyo herhalde 1,5 milyon spor turistini ağırlayacaktı mesela.
Evet, yani ben de burada araya gireyim bir saniye izninle. Yani bu normal olmayan dönemde işte pandemiden bahsediyoruz. İstisnai bir durum. Ama zaten iklim değişikliği konusundaki son bu hükümetler arası iklim değişikliği heyetinin bilim raporları da dahil olmak üzere bütün Uluslararası Enerji Ajansı'nın son raporları bunun mümkün olmadığını, normal bir durum olmadığını ortaya koyuyorlar. Değiştirmek gerekiyor. Oysa mesela şimdi senin gönderdiğin notlardan da bakıyorum. İşte NBA, New York Yankees ve NBA gibi şeylerin yanı sıra Formula 1 yani otomobil yarışlarının en yüksek sera gazı salımlarından birinin sektörün başı otomobil sanayi ve Formula 1'de o. Peki bunlar nasıl taahhütte bulunuyorlar? Elektrikli arabayla mı yapmayı düşünüyorlar? Seyircileri getirmemeyi düşünüyorlar? Yani çok çelişkili bir anlamsız durum var ortada. Yani Formula 1 burada yarış yapıldığı zaman İstanbul'da bütün her şey bir yana bütün trafik durdu. Yani insanlar akın ettiler falan böyle. Tuhaf bir vaziyetle karşı karşıyayız yani.
O sanki benim uzaktan gördüğüm o Formula 1 öncesi yani o gün içindeki ve yarış sonrasındaki trafik ve ulaşım sorunu hani bu SAP meselesini konuşmuştuk ya bu organizasyon beceriksizliği özellikle emniyet kaynaklı biraz bence ona bağlı. Yani bu konudan ayrı olarak. Yani çünkü hani şeritleri kapayıp seyircilerin şeye, piste ulaşmasını engellemek için her şey yapılmış benim gördüğüm kadarıyla. Neyse o bir yana ama değil mi Formula 1 ya da motor sporları, mekanik sporlar diyelim. İşte, evet. Motosiklet, Formula 1, işte powerboat tekne yarışları, işte uçak yarışları falan da var. Bunlar tamamen fosil yakıtlar üzerine kurulu spor dalları. Yani spor olduğu da arada tartışılır.
Uçak yarışları mı? O nedir? Ben ilk defa duyuyorum böyle bir şey.
Red Bull'un yaptığı uçak yarışları. İstanbul'da bu kuzey İstanbul'un kuzeyindeki otoyollarda tünelde bir rekor denemesi yaptı bir pilot. Bilmiyorum görmüşsünüzdür belki. Bir iki ay oldu. Tünelin içine girdi uçakla. Boş tünel tabii. Araç yok yani. Uçakla tünelden geçti. Öbür tarafından çıktı. Böyle bir rekor denemesi yapıldı. Herhalde bir son iki ay içindedir. Neyse böyle ya bahsettiğimiz tabii şey uçaktı. Süpersonik uçaklar değil işte. Yani pır pır diyebileceğimiz.
Planör falan diye geçiyorlar galiba.
Evet yani hani motoru var tabii de bir takım akrobasi hareketlerinin yapılabildiği uçaklardan bahsediyoruz. Ama yani fosil yakıtların...
Boğaz'da da oluyordu bu yarışlar.
Doğru evet. Tabii Haliç üzerinde mi olmuş?
Evet.
Yani bu Paris İklim Anlaşması'na taraf olma kararından hemen önce yapılmıştır herhalde bu şey. Uçak yarışı, evet.
Yani tabii fosil yakıt kullanan yani bunun üzerine dönen spor dallarının, mekanik sporların diyelim, tamamen kendini değiştirmesi, dönüştürmesi lazım ama zaten onların elektrikli alternatifleri var şu anda. Formula E var mesela, elektrikli otomobillerin yarışı. Yani aynı şey değil tabii şu an performans açısından. Bilmiyorum onlar nasıl bu vaatçiye uyacaklar, attıkları imzaya uyacaklar ve vaatleri gerçekleştirecekler. Onu şu an şey yapamıyorum kestiremiyorum ama o tabii sporun içinde sadece küçük bir bölüm, asıl dediğim gibi işte büyük kitlesel hani dünya kupası, olimpiyatlar gibi etkinlikler ve tabii futbol yani çok büyük ağırlık taşıyor burada. Yani muhtemelen dünya spor ekonomisinin yani bir önemli kısmı Amerikan spor ekonomisidir, öbür herhalde işte belki yarısı da futbol üzerinde dönüyor. Onun futbolun kendisini belki baştan yapılandırması lazım diyeceğim ama şimdi öneriler nedir? İşte Dünya Kupası'na takım sayısı artsın. Dünya Kupası 2 yılda 1 yapılsın. Şampiyonlar Ligi'nde ki her sezon yapılıyor Dünya Kupası gibi de değil. Oradaki takım ve maç sayısı artsın. Bütün öneriler müsabaka sayısını, turnuva sayısını arttırmak üzerine. Bu ne demek? Hem takımlar daha fazla seyahat edecekler, hem seyirciler daha fazla seyahat edecekler. Yani hiç sorgulanmadan yapılmış tek artış değişiklikleri ki yani bazıları zaten olacak mesela. Şampiyonlar Ligi'ndeki maç sayısının artışı çoktan kabul edildi. 2024'te devreye girecek. İşte Dünya Kupası 2 yılda 1 herhalde oynanmaz diye düşünüyorum. Ben onu bir uçuk teklif olarak görüyorum. O da çünkü başka organizasyon sorunları da var yani. Avrupa ülkeleri bunu istemiyorlar pek. Ama işte 2026'dan itibaren Dünya Kupası 48 ülkenin katılımıyla oynanacak. Şu an 32 var. 16 ülke daha eklenecek mesela. Ve o ABD, Meksika ve Kanada'da yapılacak Dünya Kupası. Bunun ilk örneği olacak. Bu ne demek? 48, 16 ekstra takım. Daha fazla seyirci, daha fazla maç, daha fazla bilet sayısı tabii. Hepsi bir arada olacak. Hani imzalayan bu vaatte bulunan kurumlardan biri de FIFA. Ama zaten hani buna başka bir çözüm bulması lazım herhalde. Değil mi? Yani o ev sahibi ülke dışından seyirci almıyoruz diyemez. Çünkü uluslararası seyirci bu tip organizasyonların, böyle kupaların çok önemli parçası haline geldi. Uzun süredir. Yani belki 50 yıl önce böyle değildi. Ama son 40 yılda bu, hele özellikle son 30 yılda 1990 falan diyebiliriz, bu charter uçuşların devreye girmesi, havacılığın ucuzlaması falan çok, özellikle Avrupalı seyirci çok ucuz fiyatlarla seyahat edebiliyor. İşte başka ülkelere gidebiliyor. Amerika'ya seyahat belki Avrupalı açısından bu kadar kolay olmayabilir. Dünyanın her yerinde biraz daha zor olabilir ama mutlaka orada ciddi bir seyirci kitlesi olacaktır. Zaten Amerika içindeki trafiği, uçuşları düşünürsek onun herhalde bir katkısı olacaktır. Yani bu spordaki turnuva, etkinlik, maç sayısı, futbol ve diğer dallarda bunun artışı devam ederse bu otomatikman şey olarak yansıyacak. Spor seyircisinin de bazı alışkanlıklarını belki değiştirmek lazım. Mesela Avrupa içinde hani şu olabilir. İşte uçakla değil belli yerlere trenle gidin. Hiç olmazsa kıta Avrupa'sında mesela. Bir takım öyle kampanyalar, takımların buna katılması lazım. Burada işte bir takım herhalde Avrupa tren ağıyla ilgili bir takım planlar da var. Bir 24 saat çalışacak bir Avrupa çapındaki bir tren ağı falan. Yani tren tabii uçağın çok birebir alternatif olacak. Ülke içindeki takımların seyahatleri için hep şu öneriliyor. Hani ülke içinde bari uçakla seyahat etmeyin. İngiltere bile ki biliyorsunuz coğrafyası çok ufak. Yani İskoçya'yı da ayırdığınızda Birleşik Krallık'tan bayağı ufak bir ülke oluyor. Yani herhalde kuzey güney arasında otomobille bile kaç saatte gidersiniz? 6 saatte falan gidilir herhalde güneyinden kuzeyine. Trenle tabii daha hızlı bu seyahat ama takımlar çok daha kısa seyahatleri bile uçakla yapmayı tercih ediyorlar burada. Hiç olmazsa işte şey deniyor yani. En yakın olanları bari uçakla gitmeyi. Yani 25 dakikalık uçuşla uçurmayın takımı o 50 kişiyi. Hani onu
evet, tamam mesela yani Boris Johnson Britanya Başbakanı şeyden Londra'dan Glasgow'daki COP26 zirvesine iklim değişikliği konusundaki iklim zirvesine tren 4,5 saatlik toplam bir tren yolculuğuna değil ne kadar sürdüğünü bilmiyorum ama uçakla özel uçakla gitmeyi tercih etti mesela. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız.
Sonradan mutlu terliklerini de göndertebilirdim mesela uçakla falan.
Evet.
Onu yapmamıştır umarım. Yani o yolculuğu ben de yaptım. Londra, Glasgow'u bir iki kez iş sebebiyle. Birinde tabii şey oldu, önümüzdeki başka bir tren devrildi. Biz inmek zorunda kaldık. Böyle bir aksilik geldi benim başıma. Hatta yayın yapacaktım sonrasında. Yayını böyle Carlisle şehir kasabasından yapmak zorunda kaldım falan. Böyle bir komik durum olmuştu. Ya evet hani yine Londra Glasgow biraz daha uzun sayılabilir ama daha yakın dediğim gibi işte mesela Londra'dan Brighton'a falan uçakla gidiyor takım mesela. Evet. Artık yani çok yakın bir mesafe. İşte takımı yormayalım. İşte oyuncuları hele maç sonu mesela bu oturmak 90 dakikalık maçın üzerine onların işte bacağına falan iyi gelmiyor diye bir takım yani kolaylık olsun diye herhalde uçağa şey yapıyorlar. İşte otobüste bir de onunla uğraşmayalım diye. Bir takım böyle şeyler yapılıyor şimdi modern dönemde tercihler. Muhtemelen bu da 30 yıl önce yoktu. Yani şimdi Türkiye'yi düşünelim. Yani benim çocukluğumda falan uzak deplasmanlara evet yani büyük takımlar uçakla gidiyorlardı muhtemelen üç büyükler yine. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Ama diğer Anadolu takımları hep otobüste seyahat ederdi. Şimdi onlar da muhtemelen uçağa döndüler. Mesela yani hatta çok da kaza olurdu. O zaman karayolları da problemli olduğu için biliyorsunuz tek gidiş tek gelişti uzun süre. Böyle sezon içinde futbol takımları kaza geçirir. Bayağı ölenler mülenler böyle bir sürü olay olurdu.
Evet evet hatırlıyorum. Fakat iklimi değil, sistemi değiştir meselesi olmadan bunu önlemek zor. Yani aktivistlerin sloganıyla söylüyorum. Çünkü bu paranın tamamen egemen olduğu bir dünya sisteminden bahsediyoruz. Bunu bu şekilde önlemenin imkanı ve ihtimali yok herhalde sistemi değiştirmeden.
Öyle. Üstelik bu sistem değişmezse sporda çok ciddi oranda etkilenecek bundan. Şimdi araştırmacı David Goldblatt var. O bir geçen sene rapor yayınlamıştı. Onun rapordaki bulgulara göre mesela 2050'ydi sanıyorum tarihi. Ekvator çevresindeki hiçbir yerde futbol oynanamayacak. Gündüz saatlerinde. Afrika yani. Bunun tabii asıl burada etkilenecek, bundan menfi tesir görecek yer Afrika. Hiç gündüz saatlerinde futbol oynamak mümkün olmayacak. Hava sıcaklığının ulaştığı seviye sebebiyle. Mesela İngiltere'den örnek vermişti. Bu yine küresel iklim değişikliği sebebiyle bir sürü semt sahası diyebileceğimiz futbol sahası sık sık sular altında kalıyor. Sel basıyor yani. Çünkü işte nehir yataklarına yakın yerde. Dağ yağışlarda dengesizlik var. Sanıyorum buradan yine tesir görecek futbol sahalarının. Dediğim gibi bunlar böyle profesyonel futbol takımının statları değil. 8-9 bin sahadan bahsediliyor herhalde. Bunların üçte biri oynanamayacak hale gelecek mesela. Yani bu özellikle değil mi işte altyapı futbolunu, gençlerin oynayacağı futbolu, amatör ligleri çok olumsuz etkileyecek bu durum. Evet,
bazı ülkeler de zaten katılamayacak dünya şampiyonalarına çünkü olmayacaklar onlar. O ülkeler sular altında kaldıkları için artık olmayacaklar. Onlarsız yapılır dünya kupaları da.
Evet, yani okyanus ya değil mi? Maldivler falan hani. Evet. Bu ülkeler. FIFA'nın üye sayısı da birden azalır.
Azalır.
10 üye kaybetmişiz ne oldu falan diye. O zaman belki daha sağlam düşünürler. İşte mesela golf mesela. Değil mi yani? Hani hem çok geniş alana yayılan hem de çok fazla sulama isteyen bir spor dalı. Mesela hani böyle sürebilir mi golf sporu? Bundan sonraki 30 yıl ben emin olamıyorum. Mesela yani çok hani tamamen değişmesi, dönüşmesi gereken bir alan belki. Yani ya belki tamamen suni alanlarda oynanacak golf bundan 20 yıl sonra ya da mini golf'e dönüşecek. Böyle bir şey olabilir gerçekten. Yani mesela kız sporları burada konuşmuştuk daha önce. Avrupa'daki kayak tesislerinin önemli bir bölümü karsızlıkla karşı karşıya. Yani son 30 yılda giderek artan bir eğilim bu. Yani alp disiplini kayak üzerine kurulmuş işte Avusturya, Almanya'daki kayak tesisleri ciddi bir kar sorunuyla karşı karşıya. Önemli bir bölümü artık faaliyet gösterdikleri normal alıştıkları takvim döneminde bu faaliyetlerini sürdüremiyorlar. Bu eğilim orada da artacak herhalde. Yani kız sporlarının da belki kar olmadan yapılması gerekebilir yani. Böyle bir durumla karşı karşıyayız.
Evet, bunu konuşmaya evet. Devam edelim. Zaten COP26'da bir hafta daha devam ediyor. Bu radyoda çeşitli programlarımız ve programcılarımızla bunu konuşmaya her yönüyle konuşmaya devam edeceğiz tabii. Galiba sürenin sonuna geldik. Söyleyecek başka bir şeyin yoksa kapatabilir miyiz?
Elbette. Haftaya konuşmaya devam ederiz. Çevre ve spor ilişkisini. İyi yayınlar diliyorum size.
Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
Teşekkürler.
Görüşmek üzere.
Alp Ulagay'la Spor.